Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Muhammed Suresinin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
وعق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Hordat 1401, Hicri Gameri 24 Şevval 1443 ve Miladi Takvimle 26 Mayıs 2022 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, iyiliği emredip kötülükten kaçınmak, İran'daki yenilikler ve kalıcı ıtır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi, devrimci kalmak, devrimci olmaktan önemlidir dedi. Nasrullah Hizbullah'ın 2000 yılındaki başarısının Lübnan'ın çağdaş tarihinin en büyük başarısı olduğunu söyledi. İran, insani yardımın siyasileştirmemesi gerektiğini bildirdi. Rusya, Amerika işgali Suriye'de istikrarın önündeki en büyük engeldir dedi. Kabil'de camide patlama meydana geldi. En az 5 kişi hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün İslami Şura Meclisi üyelerini kabul ettiği görüşmede devrimci kalmanın devrimci olmaktan daha önemli olduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberi, meclis başkanı ve üyelerini kabul ettiği görüşmede Hürremşehir Fethi'nin acı bir denkleme, güzel bir denkleme dönüşüm sembolü olduğunu, ulusal kurtuluşun gerçekleşmesine yol açtığına temasla zor, karmaşık ve acı şartları geride bırakıp zafer ve başarıya ulaşma kuralının cihatçı icraat, kararlı irade, inisiyatif, özveri, uzun vadeli bakış ve daha önemlisi ihlas ve Yüce Allah'a tevekkül etmekten ibaret olduğunu belirtti. İslami Şura Meclisi'nin ülke yönetiminin esas erkanından olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, kabiliyetler ve eksiklikleri doğru şekilde tespit etmenin oldukça zaruri konulardan olduğunu, çünkü düşmanın kabiliyetlerinden ziyade bizim hata ve yanlışlıklarımıza göz diktiğini kaydetti. İran'ın geniş yüz ölçümü, nüfus, coğrafya, tarih ve iklim çeşitliliğine dikkat çeken İslam İnkılabı rehberi, Aziz İran gibi bir konuma sahip ülkenin yönetiminin önemli bir iş olduğunu, dünyanın şimdiki özel durumuna göre doğal olarak zor ve çetrefil bir görev olduğunu ifade etti. İslam İnkılabı rehberi, dünyaya hakim özel koşulların nedenlerine de temasla güçler arasında düşmanca rekabet ve nükleer güçlerin birbirini tehdit etmesi, Avrupa yakınlarına savaş ve artan
rastlanan askeri tehditler ve eylemler, eşine az rastlanan bir salgın, dünya genelindeki gıda tehditlerinin dünyanın bugünkü durumu özel kıldığını, bu şartlarda ülkeyi yönetmenin daha zor ve çetrefil hal aldığını söyledi.
İran İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibov, İslam Şura Meclisi üyelerinin dün İslam İnkılabı rehberiyle görüşmesinde 11. Meclis'in son 2 yıldaki çalışmalarını anlattı. Galibov, 11. Meclis'in asıl stratejisi yaptırımları etkisiz hale getirmek ve yasaların çıkarılmasına odaklanmaktır, dedi. İran Meclis Başkanı 11. Meclis'in 2 yıllık kayıtları bu meclisin yetki ve görevlerinin tanımına uygun olarak bugüne kadar büyük tedbirler alabildiğini gösteriyor ifadesini kullandı. Galibov ayrıca şöyle dedi. Zamanın geçmesi müzakerelerde nükleer müzakere ekibinde puanlama yetenekleri olarak kullanılan her şeyin esas olarak bu yasanın uygulanmasının sonucu olduğunu gösterdi, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Davos zirvesinde İran'ın iktisadi ve ticari görüşlerini, fırsatlarını ve kapasitelerini anlatacağını söyledi. Dünya Ekonomik Forumu, dünyanın büyük ekonomik, politik ve endüstriyel liderleri arasında küresel kalkınmanın önünü açmak için bir etkileşim platformu sağlamak üzere her yıl bir araya gelen İsviçre'deki kayıtlı bir sivil toplum kuruluşudur. Bu forumun toplantıları İsviçre'nin Davos kentinde yapıldığından bu toplantı Davos zirvesi olarak da biliniyor. İran'a göre Davos Dünya Ekonomik Forum'a katılmak üzere İsviçre'ye giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün Zürih'e giderken Davos'ta İran hükümetinin ticari ve iktisadi görüşlerini ve İran'ın kapasite ve fırsatlarını anlatacağını söyledi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Mecid Tahtirevancı, sivillere daha fazla destek sağlanması ve çatışma bölgelerinde insani yardımın kolaylaştırılması gereğini vurgulayarak, insani yardım hiçbir koşulda siyasallaştırılmamalı, dedi. Tahtirevancı dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde silahlı çatışmalarda sivillerin korunmasına ilişkin meseleler üzerine yaptığı konuşmada çatışmanın Orta Doğu üzerindeki etkilerine değindi ve şöyle dedi. Çatışmaların Batı Asya üzerinde yıkıcı etkileri oldu. Açık bir şekilde uluslararası insani hukuk ihlal edildi. İranlı yetkili Yemen'de okullara, hastanelere, telekomünikasyon altyapısına, yollara, fabrikalara, evlere ve diğer sivil hedeflere yönelik saldırıların gıda güvensizliğine yol açtığını ve ihtiyaç sahibi insan sayısında 2021'e göre %8'lik bir artış olduğunu söyledi. Tahtirevancı benzer şekilde Filistin'deki insani durum, ırkçı İsrail rejiminin onlarca yıllık işgali ve apartheid siyasetlerinin bir sonucu olarak daha da kötüleşti, dedi. Kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin sistematik bir şekilde öldürülmesi devam ediyor. İşgal altındaki Filistin toprakları sağlık sektöründe dünyadaki en fazla yaralı sayısına sahip, diyen Tahtirevancı, Gazze'deki altyapı hasar gördü. Filistinler yasa dışı kuşatma sebebiyle temel hizmetlerden mahrum bırakıldı, dedi. İranlı yetkili Suriye'de devam eden işgal, terör ve tek taraflı yaptırımların milyonlarca insanı yerinden ettiğini, altyapıya zarar verdiğini, hayati kaynaklara ve ticareti sınırlı erişim sağladığını, gıda ve tarım ürünlerinin arzını kesintiye uğrattığını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Yardımcısı, Güney Afrika Dışişleri Bakan Yardımcısı ile yaptığı görüşmede İranlı kadınların çeşitli alanlarda yüksek yeteneklere sahip olduğunu söyledi. Esiye Hazali, Güney Afrika Dışişleri Bakan Yardımcısı Kennedy Mashko Delabini ile yaptığı görüşmede İranlı kadınların yeteneklerine ve bunu iki ülke arasındaki bilim, teknoloji, sağlık, spor, medya, iş yaratma ve girişimcilik ve benzeri çeşitli alanlardaki uluslararası etkileşimlerde kullanma konusundaki mükemmel kapasitesine dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Hint Okyanusu'ndaki kadınlar için ekonomik güçlendirme çalışma grubuna başkanlık etmek üzere atanmasının üye ülkelerle etkin iletişim kurmak için eşsiz bir fırsat olduğunu belirtirken, kadınların statüsünü ve performansını iyileştirmenin üye devletlerin misyonu olduğunu ve burada çalışma grubunun bir üyesi olarak Güney Afrika'nın önemli etkisinin olacağını söyledi. Güney Afrika Dışişleri Bakan Yardımcısı da İran ile işbirliğini memnuniyetle karşıladı. İki taraf kadın ve aile konularında iki ülke arasındaki işbirliğini çeşitli boyutlarını inceledi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin altını önemli çizdiler.
Rusya Enerji Bakanı Kuzey-Güney Koridoru'nun transit kapasitesini etkinleştirme gereğini vurguladı. İran Petrol Bakanı Cevat Ovcu ile Rusya Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı Alexander Novak ve beraberindeki üst düzey heyet arasında Tahran'da yapılan görüşme ardından 3 işbirliği belgesi imzalandı. Rusya Enerji Bakanı Novak, İran ve Rusya arasındaki işbirliği anlaşmalarının imza törenini kulisinde yaptığı açıklamada İran-Rusya ilişkileri derin ve iki ülke yetkililerinin ekonomik kalkınma için çizdiği yol çerçevesinde çabalar sürüyor dedi. Rusya Enerji Bakanı dün Tahran ziyareti sırasında bankacılık, finans, enerji, ulaştırma, iki ülke arasındaki inşaat ve ticari ilişkilerin ele alındığını söyledi. Alexander Novak, İran ve Rusya arasındaki ticaret, transit geçişin iyileşilmesi, ticari malların Bandar Abbas'tan Rusya geçişine de yardımcı olacaktır. Bu kapsamda Rusya'da otomobil, gemi yapımı ve diğer sektörlerde ihtiyaç duyduğumuz malların bir listesini hazırladık dedi.
İran Ticaret Geliştirme Örgütü Genel Müdürü İran-Avrasya Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalandığını duyurdu. İran Ticareti Geliştirme Örgütü Başkanı Ali Rıza Peymanpak dün İran-Rusya Ortak Ticaret Konferansı'nda yaptığı konuşmada şöyle dedi. Müzakerelerde İran'ın Avrasya ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı bu yılın sonbaharında imzalanması bekleniyor. İran-Rusya ticareti için iyi fırsatların olduğunu belirten Peymanpak, koridorlar etkinleştirilerek üçüncü ülkelerle ticaret genişletilebilir dedi. İran Ticareti Geliştirme Teşkilatı Genel Müdürü Rus bankalarının desteğiyle para ve bankacılık alanında Merkez Bankası ve İran'ın özel bankaları ile iyi görüşmeler yapıldığını, diğer taraftan garanti fonlarının ticareti sigorta ettirebileceğini söyledi.
İran Limanlar ve Denizcilik Örgütü Yunanistan'ın İran bayraklı yük gemisine el koyma eylemine tepki göstererek Yunan hükümeti uluslararası yükümlülüğünü derhal yerine getirmelidir dedi. İran Limanlar ve Denizcilik Örgütü'ne yapılan açıklamada İran bayrağını taşıyan bir gemi Yunan hükümeti tarafından Yunanistan açıklarına durduruldu ve yükünü Amerikan mahkeme kararıyla ve koordinasyonuyla el konuldu. Bu açık bir korsanlık örneğidir dendi. Açıklamada gemi olumsuz hava koşulları ve teknik sorunlarla karşılaşmış, uluslararası hukuka uygun olarak teknik ve uluslararası yönetmelik ve standartlara uygun olarak emniyet tehlikesi arz eden gemilerden yardım talep etmiştir. Yardımın kıyıya yakın ülkeden kıyının güvenli bir noktasına nakledilmesi ve ardından onarım için gerekli önlemlerin alınması ve tehlikenin ortadan kaldırması ardından uluslararası yollarına devam etmeleri gerekmektedir denildi. İran Limanlar ve Denizcilik Örgütü açıklamasında şöyle dedi. Yunan hükümeti uluslararası yükümlülükleri kabul etmiş ve Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün bir üyesi olarak İran hükümetine de bağlı olmasına rağmen geminin güvenli bir yere taşınması gerektiğinde bunu yapmıştır. Açıklamada Uluslararası Denizcilik Örgütü ve Dışişleri Bakanlığı'nın tehdidin ortadan kaldırmasının ardından Yunan hükümetinden uluslararası yolculuğuna devam etmesi yönünde defalarca talepte bulundu. Ancak takibe rağmen bunu dikkate almadığı kaydedildi.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Çarşamba gecesi 2000 yılında İsrail'e karşı kazanılan zaferi Lübnan'ın çağdaş tarihindeki en büyük başarı olarak nitelendi. 25 Mayıs, Siyonist işgal rejiminin 2000 yılında Lübnan'ın güneyinden çekilmesinin yıldönümüdür. Seyit Hasan Nasrullah, Lübnan'ın Siyonist rejime karşı direnişin zafer yıldönümü münasebetiyle bir konuşma yaptı. Nasrullah, Araplar o sırada direnişi terk ettiler. Bu nedenle direnişin yanında olduğu ve direnişin ihtiyacı olan her şeyi sağladığı için Suriye'ye teşekkür etmek gerekiyor. İran İslam Cumhuriyeti'ne yaptığı yardımlar için teşekkür ederiz. Bu sırada Şehit Hac Kasım Süleyman'ın sağladığı katkılar herkes için açıktır dedi.
Gazze direnişi kaynakları terör rejimi İsrail'in ara bulucular aracılığıyla Gazze şehrindeki direniş gruplarına bölge sakinlerini sözde bayrak yürüyüşü sırasında kışkırtıcı eylemlerde bulunmayacaklarını bildiren bir mesaj gönderdiğini bildirdi. Filistin direniş kaynakları dün akşam Siyonist rejimin bayrak yürüyüşüyle bağlantılı olarak ara bulucular aracılığıyla direnişe mesaj gönderdiğini bildirdi. Hamas hareketi işgal yönetiminin Yahudi fanatiklerinin önümüzdeki pazar günü düzenlemeyi planladıkları bayrak yürüyüşünde Mescid-i Aksa'yı kirletmelerini ve onun kutsiyetine dokunmaya kalkışmalarına izin vermesinin bölgede patlamaya yol açacağı hatırlatmasında bulundu. Hamas, Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgi olduğunu belirterek ırkçı fanatiklerin bu sınırı aşmaya kalkışmalarının büyük bir tepkiye sebep olabileceğini, bundan doğacak ağır maliyetin bütün sorumluluğunun Siyonist işgal rejiminin yöneticilerine ait olacağını dile getirdi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi bugün Suriye'de istikrarı engelleyen şeyin Amerika'nın topraklarının büyük bir bölümünü işgal etmesi olduğunu söyledi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Vasily Nebenzia, Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye'nin terörle mücadelede önemli ilerleme kaydettiğini ve istikrara kavuşmasını engelleyen şeyin topraklarının büyük bir bölümünün Amerikan güçleri tarafından işgal edilmesi olduğunu söyledi.
Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin sözde güvenli bölge oluşturmak için yaptığını, Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin Suriye içinde patlamaya hazır bir bölge oluşturmaya, silahlı teröristleri desteklemeye, silahlandırmaya ve çatışmaya devam ettiği saldırgan bir sömürge eylemi olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin egemenliğinin, bağımsızlığının, güvenliğinin, toprak bütünlüğünün Türkiye yöneten ve bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden radikal bir siyasi rejimle sorumsuzca Suriye'de çatışma çemberini dünyanın bu bölgesine uzanacak şekilde genişletmeye çalışan sömürgeci NATO arasında bir şantaj ve müzakere kartı olmaması gerektiğini vurguladı.
Türkiye ordusu terör ve militan gruplarla mücadele bahanesiyle bu sabah Irak ve Suriye'nin kuzeyinde birçok bölgeyi bombaladı. El Aleme göre Arap medyası Perşembe sabahı Türkiye ordusu Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava saldırıları ve topçu ateşi düzenlediğini bildirdi. Türkiye'nin Al-Sadur nehri boyunca Suriye demokratik güçlerinin mevzilerini yoğun bir şekilde bombaladığı belirtiliyor.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetiyle yapılan görüşmelerde yaptığı açıklamada Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvimde karşılanmazsa sürecin ilerleyemeyeceğini çok net ifade ettik dedi. Bilindiği gibi daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkmıştı. Bu arada İsveç Başbakanı Andersson, başkent Stockholm'da düzenlediği basın toplantısında ülkesinin terör örgütlerini finanse etmediğini ya da silahlandırmadığını iddia etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, herhangi bir ülkenin Moskova'nın varlıklarını bloke etmesi halinde misilleme yapılacağını söyledi.
Türkiye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 272 düzensiz göçmen iki farklı charter seferiyle Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.
Afganistan'ın başkentindeki bir camide dün gece meydana gelen patlamada en az 5 kişi öldü.
Yemen'de Birleşmiş Milletler destekli ateşkes yaklaşırken Sana hükümeti 6 savaş esirini takas için başarılı bir operasyon yapıldığını duyurdu. Esir takası çabaları aslında her zaman Yemen görüşmelerinin ana konularından biri olmuştu.
Sırada bültenimizin son haberi var. Teksas'ta 18 öğrenci 21 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin Beyaz Saray'da açıklama yapan Amerikan Başkanı Biden, Kongre'ye silah satışlarında düzenleme yapılması çağrısında bulundu. Biden, Teksas'taki bir ilkokulda 21 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin "Biz neden bu kıyımla yaşamak zorundayız?" dedi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bırakılma iddiaları etrafında. Ermenistan hükümeti Türkiye medyasında Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bırakılması yönündeki haberleri tepki olarak bu iddiaların söylentiden ibaret olduğunu duyurdu. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan şöyle dedi: "Hiçbir karayolu veya istikamet koridor olarak Ermenistan topraklarında oluşturulamayacak." Grigoryan, 24 Mayıs Salı günü Türkiye Anadolu Ajansı'nın Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye'li yetkililerden naklen aktardığı Ermenistan topraklarında bir koridorun bırakıldığına dair haberleri tepki olarak, Nikol Paşinyan hükümetinin bu husustaki tavrı hiçbir şekilde değişmemiş, Erivan hala Ermenistan topraklarında Zengezur koridorunun oluşturulmasına karşıdır, dedi. Ermenistan hükümet yetkilisi ayrıca şöyle dedi. Brüksel zirvesinde varılan tüm anlaşmalar Bakü-Ankara koridoru ile ilgisi olmayan bölgesel iletişim hatlarının açılmasıyla ilgili. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Gregorian'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde bu iddiaların ardından geldi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile 22 Mayıs'ta Brüksel'de yapılan görüşmede iki taraf Ermeni topraklarında demir yolları ve otoyolların inşasını da içeren bir Zengezur koridorunun kurulması ve işletilmesi konusunda anlaştılar. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev daha önce de Ermenistan güneyindeki Siyonik eyaletindeki Zengezur koridorunun ele geçirilmesi hakkında konuşmuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ermenistan ile Ermeni topraklarında bir koridor elde etmek için bir anlaşma konusunu defalarca gündeme getirdi. Bu arada Erivan hükümeti yetkilileri her defasında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın iddialarına her zaman olumsuz tepki göstermiştir.
Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti çeşitli vesilelerle Güney Ermenistan'dan ülkeyi Nahçıvan Özbek Cumhuriyeti'ne bağlayan bir koridor oluşturma konusunu gündeme getirmektedir. Bu bağlamda bazı şüpheler yüzünden Erivan hükümet yetkilileri defalarca koridora karşı çıkmışlardır. Erivan'daki yetkililer Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetine ve Müslüman halkına hiç şüphesiz çok az fayda sağlayan ve yalnızca Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki ulusal çıkarları için ortaya atılan iddialara uygun şekilde tepki göstermişlerdir. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye liderlerinin bu yıl Nisan ayında Ermenistan'dan taleplerine Erivan hükümeti bir açıklama yayınlayarak tepki gösterdi. Bu konuda Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarının Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirten bir açıklama yaptı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, İlham Aliyev'in geçen ay Ermeni hükümetinin koridorun açılması için bir tarih belirlemesi gerektiği yönündeki sözlerine yanıt olarak şunları bildirdi. İlham Aliyev'i provokatif açıklama ve eylemlerinden kaçınmaya ve Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nda yer alan bölgenin ticaret ve ulaşım yollarının üzerindeki ablukanın kaldırılmasına yönelik anlaşmaların uygulanması için adım atmaya çağırıyoruz. Doğal olarak bu konunun tekrarlanmasının sadece bir politikacının zayıflığından ve zayıf konumundan kaynaklandığı açıktır. Bu tür açıklamalar Ermenistan ile yaşanan çatışmalarda bir işe yaramamıştır. Başka bir deyişle 2. Dağlık Karabağ Savaşı'ndaki zafere rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti aslında mali ve ekonomik açıdan zarar görmüştür. Buna rağmen Ermenistan bu savaşta yenilgi alsa da ancak ablukadan kurtulma ve bölgede konumunu pekiştirme fırsatı ile karşı karşıya kalmıştır. Bu gerçeğin önemi nedeniyle birçok Ermeni siyaset uzmanı ve bilim adamı Ermenistan'ın 2. Karabağ Savaşı'ndaki zaferini Azerbaycan Cumhuriyeti'ne koridor vermemesine bağlı görmekte ve Erivan hükümetinin bu tutumunda ısrar etmesini istemektedir. Aynı zamanda Ermeni yetkilileri yeni toprakların Azerbaycan Cumhuriyeti'ne verilmesinin sadece Ermenistan'ın bölgedeki kısıtlamalarını artıracağına inandıklarına dikkat edilmelidir. Bu bağlamda Ermenistan'ın İran'la olan sınırlarını Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bırakması Ermenistan'ın sağ çıkarlarına açıkça zarar verecektir.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz 2. Dünya Savaşı sonrası küresel ekonomik durumun kötüleşmesi etrafında. Covid-19 pandemisinin dünyaya yayılması üzerinden 2 yıla aşkın bir süre geçtiği bir dönemde dünyanın farklı ülkeleri şimdi de ekonomik koşulları iyileştirme programları yapma peşinde. Rusya ve Ukrayna savaşı ise bir kez daha bu krizi daha da vahim hale getirdi. Öyle ki Uluslararası Para Fonu Genel Müdürü İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda dünya genelinde enflasyonun artması ve ekonomik resesyon hususunda uyarıda bulundu. Uluslararası Para Fonu Müdürü bu hususta şöyle dedi. Koronavirüs pandemisi, Ukrayna savaşı ve iklim değişikliği dolayısıyla dünya ülkeleri eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik durgunluk ve aşırı enflasyon yaşamaktadır. Öyle ki 2. Dünya Savaşı sonrası dünya ekonomisi şimdiye dek en kötü durumunu yaşıyor ve zor koşullar içerisinde. COVID-19 pandemisi ve bunun sonucunda ortaya çıkan uzun vadeli karantinalar ve son 2 yılda ülkelerin bütçelerinin büyük bir bölümünün ilaç ve tedaviye ayrılması üretimi azalttı, işsizliği arttırdı. Çeşitli sektörlerde birçok üretim birimi iflas etmek zorunda kaldı. Almanya gibi büyük ve sanayi ekonomileri bile etkilendi. Bu kapsamda Dünya Bankası son dönemlerde yaşanan koronavirüs salgını, tedarik zincirinde devam eden sorunlar, dar boğazlar ve dünyanın birçok yerinde enflasyon baskıları sebebiyle sert iniş riskine karşı uyarıda bulundu. David Malpass, eşitsizliğin artması ve güvenlik risklerinin özellikle gelişmekte olan ülkeler için zararlı olacağını belirterek, eş güdümlü uluslararası eylem ve kapsamlı bir ulusal politika ihtiyacının altını çizdi.
Öte yandan iklim değişikliği ve doğal döngünün bozulmasının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük kirletici ülkelerin ihmalleri ve çevre ilgisizlikleri ve ihmalkarlıkları dünyadaki enflasyonun yükselmesinin ve ekonomik büyümenin yavaşlamasının bir başka nedenidir. Birleşmiş Milletler uzmanları tarafından yapılan araştırmalar, kuraklık, kıtlık ve canlı ve bitki türlerinin yok olması gibi iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçları nedeniyle dünyadaki insan yaşamının 2050 yılına kadar değişeceğini gösteriyor. Bu uzmanlar 1,5 derecenin üzerindeki küresel ısınmanın insan sistemleri ve çevre üzerinde geri döndürülemez etkileri olacağı konusunda iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçları konusunda uyarıda bulundular. 2015 yılında birçok hükümet Paris Anlaşması'nı imzalamış olsa da küresel ısınmayı 2 santigrat derece veya mümkünse 1,5 santigrat derece ile sınırlandırma sözü vermesine rağmen hiçbir önlem alınmadı. Ancak dünya çapında bir grup bilim insanının değerlendirmesi bu koşullar gerçekleşse bile önümüzdeki 50 yılda yaklaşık 3,5 milyar insanın iklim değişikliği nedeniyle yerinden olacağını ve ciddi ekonomik kayıpların yaşanacağını gösteriyor. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler COVID-19 salgının neden olduğu ekonomik krizin üstesinden gelmek için ekonomik stratejiler geliştirmeye çalışırken Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi durumu daha da kötüleştirdi. Dünya Ticaret Örgütü'ne göre Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı bu yıl küresel ticaret büyümesini yarıya indirebilir ve küresel gayri safi yurt içi hasılanın büyümesini de düşürebilir. Bu örgütün raporuna göre Rusya ve Ukrayna'nın toplam dünya ticaretindeki ve üretimindeki payı nispeten küçük olmasına rağmen gıda ve enerji başta olmak üzere temel ürünlerin önemli tedarikçileri konumundalar. Son tahminler Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa neden olduğu krizin küresel gayri safi yurt içi hasılasının büyümesinin %0,7 ile %1 ile 3 ve %6 azaltılabileceğini ve sonuçta 2022 yılına kadar 3,1 ila 3,7 arasında düşürülebileceğini gösteriyor. Uluslararası Para Fonu IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva, şimdi zengin ülkeleri ticaret engellerini azaltma ve sınır ötesi finansal sistemleri iyileştirerek daha zayıf ülkelerin ekonomik büyümesini ve kalkınmasını kolaylaştırma ve destekleme çağrısında bulundu. Artan gıda ve enerji fiyatlarının aileler üzerindeki etkisini ciddi olarak nitelendiren Kristalina Georgieva, krizin yardıma ihtiyacı olan 3. dünya ülkeleri için birçok sorun yarattığını söyledi ve sonuçta mevcut durumda uyarıların eskisinden daha fazla ciddiye alınması gerektiği öngörülüyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsı 5 Şordat 1401, Hicri Kamere 24 Şevval 1443 ve Miladi 26 Mayıs 2022 Perşembe. ...17 yıl önce bugün Hicri Şamsı 5 Şordat 1384'te İranlı ünlü müezzin Üstad Rahim Müezzinzade Erdebili vefat etti. Üstad Rahim Müezzinzade Erdebili mezhebi faaliyetlerde bulunup ezan okuma işine yöneldi. Şeyh Abdülkerim'in büyük oğlu olan Üstad Rahim Müezzinzade Erdebili babasının yolunu ciddiyetle takip etti ve babasının vefatından sonra onun yerini aldı ve ezan okumaya yöneldi. Günümüzde camilerden duyulan ezan sesi aslında Hicri Şems'i 1334'te Tahran'daki 14 Hordat Meydanı'ndaki eski radyo stüdyolarında kaydolunmuştur. Bu ünlü mezin Hicri Şems'i 5 Şordat 1384'te 80 yaşında Tahran'da Hakk'a yürüdü. ...114 yıl önce bugün Hicri Şems'i 5 Şordat 1287'de İran'ın güneybatısındaki Mescid-i Süleyman kentinde kazılan ilk petrol kuyusundan petrol çıktı. Yerin 600 metre derinliğinde bulunan bu kuyudaki petrol yerden 25 metreye kadar fışkırdı. Madenler ve petrol tesisleri açısından büyük önem taşıyan Mescid-i Süleyman kentinde bugüne kadar 250 petrol kuyusu kazılmıştır. Bilindiği üzere petrol rezervleri açısından dünyanın en önemli ülkelerinden biri olan İran, Rusya'dan sonra dünyanın en zengin doğal gaz rezervlerine sahiptir. ...32 yıl önce bugün Hicri Şems'i 1369'da İran'ın yeni psikoloji babası ve kurucusu Dr. Ali Ekber Siyasi Tahran'da vefat etti. Hicri Şems'i 1273'te Tahran'da dünyaya gelen siyasi Fransa'da terbiye ve psikoloji bilim dalında doktorasını aldı. İran Psikoloji Encümeni'nin kurulması ardından bu encümeni başkanı seçilen siyasi, Tahran Üniversitesi Psikoloji Müessesesi Başkanlığı da üstlendi. Doktor siyasi, Ahmet Kavam, Ali Soheyli ve İbrahim Hekimi hükümetlerinde de Kültür Bakanı ve Said hükümetinde de Dışişleri Bakanı'ydı. ...41 yıl önce bugün 26 Mayıs 1981'de Fars Körfezi İşbirliği Konseyi resmen kuruldu. Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar ve Umman'dan oluşan Fars Körfezi'nin güneyindeki 6 ülkeden oluşan Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin kurulmasının ardından bu konseye üye olan ülkeler arasındaki iktisadi, siyasi, askeri işbirliğinin geliştirmesi ve bu ülkelerin dış tehditler karşısında korunmasıdır. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'ne üye olan ülkelerin yabancı devletlere bağımlı olmaları ve Fars Körfezi'ne kıyısı bulunan bütün ülkelerin bu konseye üye olmamaları, dolayısıyla Fars Körfezi İşbirliği Konseyi, Fars Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerin de genel çıkarlara uyarınca kalıcı güvenli bu bölgede sağlayamamıştır.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağım sizlere.
Yeni Asya.
Konut krizi, mali krizin sonucu.
Yeni Çağ.
Bu asgari ücretle geçinilir mi?
Milli Gazete.
Son anket AKP'ye buraya kadarmış dedirtti. Gençlerden AKP'ye oy yok.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Balbay 24 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesinde Kılıçdaroğlu ile sohbet, derin kaygı, büyük umut başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İstanbul mitingi öncesinde öncelikli konu Sadat olmak üzere güncel gelişmeler üzerine sohbet ettik. 2012 yılında 28 Şubat gibi çok anlamlı bir günde kurulan Sadat, 10 yıldır değişik nedenlerle gündem konusu oluyordu. Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayanmasıyla tartışma daha da derinleşti diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sadat yöneticileri kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Erdoğan da işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Benim ilgim yok deyip tartışmanın dışına çıkmak istediğini ortaya koydu. Kılıçdaroğlu'nun buna yanıtı şu. Sadat'ın yaptıklarını göğüsleyemeyeceğini görüyor ve sorumluluğu üzerinden atmak istiyor. Bu tartışmadan kaçmak istiyor ancak ortada gerçekler var. Kaçamaz. Sadat gibi bir örgütten haberi yoksa o da suç. Ben savcıları göreve çağırıyorum. Eğer bu ülkenin Cumhuriyet savcısı iseler bir soruşturma başlatsınlar. Olağanüstü askeri eğitim kime, niçin veriliyor? Türkiye'nin bilmediğimiz bir ordusu daha mı var? Son günlerde Kılıçdaroğlu ile görüşen gazeteciler doğal olarak ilk şu soruyu soruyorlar. Sadat'la ilgili elinizde kamuoyu ile paylaşacağınız bilgi, belge var mı? Biz de aynı soruyu yöneltince her zaman kalabalık duran masasını gösterdi, şu yanıtı verdi. Bugün bir dosya getirdiler, içinde ne olduğunu sorduk. Bir gazetecinin almak isteyeceği en son yanıtı verdi. Henüz açmadım, bir an birlikte açalım diyecek oldum ama Kılıçdaroğlu'nun Sadat'ın kapısına dayanmasına ilişkin sorularımıza verdiği yanıtlardan çıkardıklarımız şunlar. 2015 yılında 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki 5 aylık dilimde yaşanan 500'e yakın yurttaşımızın yaşamını yitirmesine neden olan olaylar seçmen tercihini iktidar lehine değiştirdi. Bu tür karmaşalardan yeniden medet ummak felaket olur. Bu medet ummanın akıldan dahi geçmemesini sağlamak gerekir. Bunun yolu böyle bir süreç başlamadan önlem almaktır. Olası kaosun muhtemelen kaynaklarını erken teşhir etmek gerekir. Akıldan geçenlerin farkında olduğumuzu kamuoyunda bilmesi herkesin meşruiyet içinde kalmasını sağlayabilir. Devlet kurumları içinde iktidara teslim olanların yanında iktidarın memuru olmayıp devletin memuru olarak çalışmaya devam edenler de var. Bu güvenlik bürokrasisinde de söz konusu. Onların hukukun dışına çıkan işlerden çok rahatsız olduklarını biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun bu değerlendirmelerinden sonra yapılan İstanbul mitingi korku duvarının aşıldığını bir kez daha ortaya koydu. Kılıçdaroğlu aynı görüşmemizde bu yöndeki planı şöyle özetlemişti. Halkı sokağa dökmek, sonra kaos yaratıp kan dökmek, halkı korkutmak. Buna izin vermeyeceğiz. Halkın sabırla sandığı beklemesini istiyoruz. Sandık güvenliğini de biz sağlayacağız. Yeter ki o gün gelsin.
İsfender Korkmaz, 24 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde kurumsal devlet parti devleti oldu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Devlet, şekil, yapı ve fonksiyonları bakımından ülkelere ve zamana göre oldukça farklılıklar arz eden ve değişime açık dinamik bir yapıdadır. Sosyoekonomik ve sosyokültürel yapılarla siyasi iktidarların anlayışı da devletin değişik yapıda olmasına sebep olur. Her ülkede farklı yapıda olabilir ve fakat eğer devlet bürokrasisi liyakate dayalı her gelen iktidara göre değişmiyorsa, yerleşik kurallara sahip ise devlet kurumsal devlettir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Piyasa ekonomisine dayalı sosyoekonomik sistemlerde kurumsal devletin altyapısı demokrasidir. Demokrasi yoksa kurumsal devletin sürekliliği sağlamak mümkün olmayacaktır. Zira otokrasi de temel hedef otokrasinin devamıdır. Bunun için de bürokrasi dahil devletin tüm imkanlarını kurumsallaşmış normlar içinde değil, kendi istedikleri doğrultuda kullanmak zorundadırlar. Devlete diktatör ve yanındaki oligarklar hakimdir. Türkiye'de de kurumsal devlet son 20 yılda tamamıyla ortadan kalktı. Memurlar kurumsal devletin bir ayağıydı. Bu nedenle her bakanlıkta bakanlar, siyasi iktidarı, müsteşarlar, memurların başı olarak kurumsal devleti temsil ederlerdi. AKP iktidarı müsteşarları kaldırdı, partiyi temsil eden siyasi atamalarla bakan yardımcılarını getirdi. Bunlar bakanlık içinde yetişmemiş oldukları ve devlete değil siyasi iktidara bağlı oldukları için kamu hizmetleri sosyal fayda anlayışını göre değil, parti popülizmi doğrultusunda yapılmaya başlandı. Aynı paralelde Cumhurbaşkanı parti başkanı da olunca devlet de parti devleti oldu. Liyakate dayalı personel anlayışı da değişti. Partizan kadrolaşmaya gidildi. Bu nedenle en fazla memur üyesi olan Memursen, AKP iktidarının bir organı gibi çalışıyor. Başkanları AKP'den milletvekili veya aday oluyor. Gelişmekte olan ülkelerde piyasa gelişmemiş, dar ve oligopol yapıda olduğu için fiyatlar etkin kaynak dağılımını sağlamakta yetersiz kalır. Sermaye piyasası ve vadeli döviz işlemleri piyasası sığdır. Çoğunda demokrasi, hukuk, eğitim kurumsallaşmamıştır. Türkiye'de olduğu gibi İslam ülkelerinde kurumsallaşmaya karşı siyasi oluşumlar vardır. Bu nedenle devletin iktisadi ve sosyal planlama yaparak piyasaya müdahale etmesi, gelir dağılımını düzeltici önlemler alması, istihdam yaratması ve gerekirse piyasaya doğrudan girmesi gerekir. AKP iktidarı planlamayı kaldırdı. Devlet bütçesi popülist amaçlı kullanılıyor. Devlet iş yaratmıyor, para ve poşet dağıtıyor. Piyasada sektörel dengeler bozuldu. Hükümetin tek hedefi inşaat sektöründe rant yaratmak oldu. Özel sektör devlet taşeronu oldu. Özetle devletin parti devleti olması ve dışlanması bugünkü yaşamakta olduğumuz ağır ekonomik krizin başta gelen nedenidir.
Tahran Radyosu.
Murat Çabas, 24 Mayıs tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Ekonomi aşağıya doğru uçuşta" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ülkemizin ekonomisi uçurumdan aşağıya doğru uçuşta. Açıklanan her bir veri kırmızı alarmı işaret ediyor. Ekonomik sorunlar acil çözümler bekliyor ama iktidarıyla, muhalefetiyle siyasiler hem çözümü bilmiyor hem de çözümün önüne engeller koyuyorlar diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar kuru beklentisi sürekli artıyor. Bir önceki ankette 11.85 TL olan dolar kuru son ankette 17.57 TL olarak açıklandı. 12 ay sonrası dolar TL beklentisi ise 17.84'ten 18.47'ye çıktı. Doların ithalata ve borca bağımlı ülkemiz için önemli bir maliyet unsuru olduğu bir gerçek. Dolayısıyla bu kur artışı enflasyonun artmaya devam edeceğini gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 Nisan itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre merkezi yönetim brüt borç stoku Nisan sonu itibarıyla 3 trilyon 125.3 milyar lira olarak belirlendi. Borç stokunun 1 trilyon 74.3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 51 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu. Döviz borcunun borcunun TL borcundan 2 kat fazla olması dikkat çekti. Merkezi yönetim brüt borç stoku 2020 yılı Aralık sonu itibariyle 1 trilyon 812.1 milyar lira idi. Gördüğünüz gibi borç artmaya devam ediyor. Hükümet doların sert dalgalanmalarını engelleyebilmek için kur korumalı TL mevduat sistemini devreye koydu ama bu da işe yaramadı. Bu sistem TL'nin değer kaybını engelleyemezken bir de hazinenin sırtına ekstra yük bindirdi. Bu milletin vergilerinin sermaye sahiplerine aktarılması anlamına geliyor. Rakamlar dikkat çekici. Bankaların kur korumalı mevduat hesaplarında 849 milyar TL'ye ulaşan tasarruf stokunun devlete maliyeti döviz yükseldikçe artıyor. Mart ve Nisan aylarında ortaya çıkan kur farkı sebebiyle bankaların kur korumalı mevduat sahiplerine hazineden 16 milyar 255 milyon TL ödeme yapıldı. Finans uzmanlarının hesaplamalarına göre dolar 15 lira iken devlete 35 milyar lira maliyet yaratan sistemin faturası dolar 16 liraya dayandığında 88 milyar liraya çıktı.
Değerli dinleyiciler, programın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak,
dinin hedef ve gayesi.
Dinin amacı ve hedefi yegane yaratan tarafından gelen ve insanın gerçek saadet ve kemale ermesine sebep olan ahkam ve kurallarını gerçekleştirmektir.
Değerli dinleyiciler, bugün sizlerle birlikte İslam dininin bu önemli farizaya verdiği önemi açıklayarak iyiliği emredip kötülükten sakındırmanın gerçekleşmesinde Resulullah'ın değerli konumunu ele almak istiyoruz.
Görünüşe göre İslam şeriatı diğer dinlere kıyasla iyiliği emredip kötülükten sakındırmak konusuna daha çok önem veriyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi Enbiya tarihi ve Kur'an-ı Kerim'de diğer kavimler hakkında anlatılan hikayelerde iyiliği emredip kötülükten sakındırmak konusuna değinilmiş ve ayrıca Tevrat ve İncil'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem için belirlenen en bariz özelliklerden biri olduğu belirtilmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Araf suresinin 157. ayetinde şöyle okuyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الصومي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
Onlar yanlarındaki Tevrat'a ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O onlara iyiliği emreder, onlara kötülükten alıkoyar.
Allah-u Teala Ali İmran suresinin 113 ve 114. ayetlerinde iyiliği emredip kötülükten sakındıran ümmeti en büyük ümmet ve salihlerden olduğunu belirterek onları övüyor ve şöyle buyuruyor.
Leysu sevâ'a min ehlil kitâbi ummetun kâimetun yetlûne âyâtillâhi âna'l-leyli ve hum yesjudûn. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.
Onları hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir topluluk da vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler, kötülükten men ederler. Hayır işlerinde birbiriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir. Evet, Allah-u Teala bu ayette salihlerin hayır işlerinde birbirleriyle yarışan olduklarını, Allah'a ibadet ettiklerini ve Allah ve ahiret dünyasına imanları nedeniyle Allah'ın emrine boyun eğen ve iyiliği emredip kötülükten sakındıranlardır.
İslam'da emri bil maruf ve nehyi anil münkerin önemi belki de bu dinin tüm asırlarda herkes için şeriat olmasıdır. Nitekim Sebe suresinin 28. ayetinde Yüce Allah Resulü'nün tüm insanlara beşir yani beşaret veren ve nezir yani korkutan olduğunu, görev alanının da tüm insanlar ve tüm asırlarda ve toplumlarda olarak belirliyor ve şöyle buyuruyor. Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ayrıca Ali İmran suresinin 19. ayetinde de Allah nezdinde kabul edilen tek dinin İslam olduğu ifade ediliyor. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır.
İyiliği emredip kötülükten sakındırmak aynı zamanda Lokman Hekim'in evladına verdiği öğütlerdendir. Nitekim Lokman suresinin 17. ayetinde şöyle okuyoruz. Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Demek ki bu ilahi farizayı her şartta önem vermek gerekir ve bu yolda mümkün olan zorluklara karşı sabırlı olunmalı.
Tahran Radyosu.
Bu ayette Lokman Hekim dinin temellerinden üçüne işaret ederek şöyle diyor. Birincisi, dinin sütunu olan namazın doğru kılınmasına, ikincisi emri bil marufa ve üçüncüsü de nehyi anil münkere emrediyor. İyiliğe emredip kötülükten sakındırmak dinin fer'i delillerinden fakat en önemlilerindendir ve tüm dinlerin esas ekseni sayılır ve bu konuda her türlü ihmalkarlık ise dünyada fesat ve yolsuzluğun kol gezmesine sebep olur.
İmam Muhammed Bagır aleyhisselam'dan iyiliği emredip kötülükten sakındırmanın önemi hakkında şöyle rivayet ediliyor. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak peygamberlerin yolu ve iyilerin yöntemidir. Muazzam bir farizadır ve diğer farizalar ise onun sayesinde ayaktadır. Onun sayesinde yollar güvenli olur ve kazançlar helal olur ve zulüm sahiplerine geri döner. Zemin bayındır olur ve din düşmanlarından intikam alınır.
Lokman ise iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktan sonra sabra davet ediyor. Ve Allah'ın emri yolunda başına gelenlere sabredilmesini söylüyor. Demek ki iyiliği emredip kötülükten sakındırmak çok da kolay bir çalışma değil ve sabır ve direnmeye ihtiyaç vardır. Allahü Teala onun rızası yolunda adım atanların ve ilahi farizalar için çalışanların huzurlu olmaları için Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinin 107. ayetini nazil etmiştir.
Rahman olan Allah Yunus suresi 107. ayetinde şöyle buyuruyor. Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu ondan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
Allahü Teala bu ayetin devamında tüm insanları muhatap olarak hidayete erenlerin kendilerine yarar sağladıklarını belirterek şöyle buyuruyor. De ki ey insanlar, size Rabbinizden gerçek Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim.
Evet, hak yolu, hakkı arayanlar ve İslam talimini hakiki ve yol gösteren talim görenler için bellidir. Bu yüzden ilahi hidayet sayesinde hak yolu ve hakikat aydınlanır ve insanlar İslami öğretiler hakkındaki ilimleri ve onları uygulamaları ile yüksek derecelere ulaşır ve erdemlik ve daha fazla hidayet yoluna adım atarlar.
Kur'an-ı Kerim insanların hidayetinden ihya tabiriyle söz ediyor. Yani insanın hidayete ermesi insana hayat verir ve canlandırır. Maide suresinin 32. ayetinde şöyle okuyoruz. Her kimde birini hayatını kurtararak yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır.
İmam Sadık aleyhisselam'dan bu ayetin anlamı ve tabiri hakkında sorulduğunda şöyle buyurdular. Yani bir insanı sapmalardan ve sapkınlıktan doğru yola hidayet eden kimse sanki onu diriltmiş ve hayat vermiştir. Ve tersi de İnsanı sapmalara götüren kimse ise sanki onu öldürmüştür.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik.
Fakat sizlerden ayrılmadan önce bizi www.parsley.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden e-posta ile de iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'daki yenilikler.
Değerli dinleyiciler, İran'daki Yenilikler isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda İran'daki son bilimsel, tıbbi, kültürel, ekonomik ve askeri alandaki başarılarını ele alacağız.
Bu haftaki yeni bölümümüzü fizik alanında bir gelişme ile açıyoruz.
İki İranlı astrofizikçi de dahil olmak üzere 50'den fazla araştırma enstitüsünden ve araştırma grubundan uluslararası bir araştırmacı ekibi, yerçekimi mikro yakınsama üzerindeki paralaksın etkisini kullanarak Samanyolu galaksisi yönünde tek bir kara deliğin kütlesini ve mesafesini hesaplayabildi. Fizik Fakültesi öğretim üyesi Dr. Sohrab Rahver ve Şerif Teknik Üniversitesi Fizik Fakültesi doktora mezunu ve fakülte üyesi Dr. Sıddıka Seccadi'nin katıldığı bu araştırmanın önemli sonucuna göre tekli kara delikler hususunda heyecanlı günlerin yaşanacağı söylenebilir.
Işık sapması ve yer çekimi yakınsaması genel görelilik teorisinin öngörüleridir. Yer çekimi yakınsaması, gökbilimcilerin 10 yıllardır evreni anlamak ve gökyüzünün derinliklerini gözlemlemek için gözlem aracı olmuştur. Kütle çekimsel mikro yakınsama, mercek ve kaynak arasındaki hizalanma ve göreceli hareket nedeniyle bir yıldız kaynağının ışık yoğunluğunun artması olgusudur. Yer çekimi mikro yakınsama ise yıldızlardan güneş dışı gezegenlerin yer çekimi lensi özelliklerini keşfetmek için en gelişmiş gözlem tekniklerinden biridir.
Keşif OGLE 2011 BLG-0462 bölü MOA 2011 BLG-191 olayının birkaç yıl boyunca Hubble Uzay Teleskopu ile birlikte yer tabanlı teleskoplar tarafından ardışık olarak gözlemlenmesiyle yapıldı. X ışınları olmayan ilk ayrı kara delik olan mercek, Güneş'in kütlesinin yaklaşık 7 katıdır. Scientific American dergisindeki makalenin yazarı Saho'ya göre kara deliğin saniyede 45 kilometre olan göreceli hızı ölmekte olan yıldızın çarpmasının bir işaretidir. Bu uzman 100 milyon yıl önce olabilecek bir olaydan söz etmiştir. Bu keşif evimiz Samanyolu'ndaki tekli kara delikleri keşfetmenin yeni kapılarının önünü açıyor.
Bir başka başarı çerçevesinde Gıda Bilimi ve Teknolojisi Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, okratoksin ayı gıda güvenliği ve insan sağlığı için ciddi bir tehdit olarak belirlemek ve ölçmek için aptamer bazlı bir sıvı kristal biyoçip tasarladılar. Doktor Asma Verdin'a göre okratoksinler bazı mantarlar tarafından üretilen toksik metabolitler ailesine aittir ve gıda toksinlerinin en önemli türlerinden biridir. Bu toksikler böbrek karaciğer toksinlerinden biridir ve bağışıklık sistemini bozar. Uluslararası Kanser Araştırma Enstitüsü'ne göre okratoksin A potansiyel bir insan kanserojenidir ve sitotoksisite ve hormonal bozukluklara neden olur ve erkek kısırlığı ve fetal ölümde en etkili faktörlerden biridir.
Araştırmaya göre okratoksin A'nın ortamdaki yüksek kalıcılığı nedeniyle bu toksin tahıllar, baharatlar, kuru yemişler, kuru meyveler, kahve ve üzüm suyu dahil olmak üzere insan tüketimine yönelik çok çeşitli çiğ ve işlenmiş gıdaların kirlenmesine ve zehirlenmesine neden oluyor. Çeşitli çalışmalarda okratoksin A ölçümü gerçekleştirilirse de ancak bu projede sivi kristal teknolojisine dayalı olarak en düşük olan üzüm suyu ve pirinç numunelerinde okratoksin ölçümü için atomlar düzeyinde algılama sınırına sahip oldukça hassas bir biyosensör tanıtılmıştır.
Proje yöneticisine göre sıvı kristal biyosensörler dünyanın en yeni, en hassas tanı kitlerinden biri olarak tanıtıldı ve İran'da bu branşta faaliyetlere dahil edildi. Tespit hızının artırılması, kullanım kolaylığı ve tespit maliyetinin düşürülmesi bu araştırmada elde edilen avantajlar arasında sıralanmıştır.
Güvenlik ve Kalite Kontrol Enstitüsü öğretim üyesine göre insan gıdalarındaki okratoksinlerin patojenite derecesi göz önüne alındığında tedavi maliyetini önlemenin ve azaltmanın en etkili yollarından biri kontaminasyondan şüphelenilen gıda örneklerini izlemektir. Şu anda yüksek performanslı sıvı kromatografisi gibi enstrümantal yöntemler ve bazı immünokimyasal yöntemler okratoksini ölçmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak okratoksinin saptanması için yaygın enstrümantal yöntemler zaman alıcı hazırlama adımlarına ek olarak karmaşık ve pahalıdır.
Araştırmacıya göre okratoksin A için hızı, hassas, uygun maliyetler, taşınabilir ve yerinde ölçüm sistemleri gıda güvenliğini sağlamak için çok önemlidir ve çevresel riskleri değerlendirmenin önemli ve etkili bir yoludur. Sıvı kristal tabanlı sensörler taşınabilir olacak şekilde tasarlanmıştır ve karmaşık ve pahalı laboratuvar ekipmanı gerektirir. Bu araştırma projesinde şimdiye kadar önerilen tüm yöntemlerden daha üstün olan ve okratoksin A miktarlarını basit ve uygun maliyetli bir şekilde ölçebilen sıvı kristallerin kullanıldığı yeni bir yöntem tanıtılmaya çalışılmıştır. Okratoksin A'nın tespiti için önerilen yöntem bir sonraki adımda yüksek duyarlılığı ve taşınabilirliği ele alınacaktır. Proje Gıda Bilimi ve Teknolojisi Araştırma Enstitüsü tarafından Tayvan'dan Profesör Haşin Chen ile işbirliği içinde finanse edildi ve sonuçların bir kısmı Biosensors and Bioelectronics dergisinde yayınlandı.
Thank you.
Alzheimer yaşlılıkta en sık görülen hastalıklardan biridir. Ancak safran gibi bazı bitki ürünlerinin üretimi bu hastalığın tedavisine yardımcı olmuştur. Hastalık kısa süreli bir hafıza kaybı ile başlar ve kademeli unutkanlık ile daha da kötüleşir. Mevcut tedaviler tek başına bazı semptomları kontrol edebilir. Alzheimer hastalığını kontrol etmek için kullanılan mevcut ilaçlar da etkilidir. Depresyon, huzursuzluk, sinirlilik ve gastrointestinal problemler gibi çoklu ve bazen dayanılmaz yan etkileri vardır. Tıbbi bitkilerin aktif bileşenlerinin işlenmesi bu hastalığın tedavisinde etkili ürünlerin üretilmesine yardımcı olmuştur.
Bilgiye dayalı bir şirketin yönetim kurulu üyesi Ali Celali'ye göre dünyada bunamanın en yaygın nedeni olan ve son yıllarda Alzheimer hastalığından ölümlerin arttığı hastalığın tedavisine yardımcı olmak için safran kullanıldığını, bunu tıbbi ürün olarak kullanıldığını söyledi. İran tıbbi ürün olan safrotin Alzheimer tedavisinde kullanılmakta ve bu hasta grubunun iyileşmesine yol açmaktadır. Diğer ilaçların yan etkilerini de ortadan kaldırdığı belirtilmektedir. Safrotinin etken maddesi İran safran bitkisinden alınır. Alzheimer hastalığında beyin hücreleri öldürülür ve insan beyni tükenme aşamasına gelir. Bu yüzden bu ilaç çok büyük önem taşımaktadır.
Tahran Radyosu.
Bu araştırmacıya göre şifalı bitkiler alanında yapılan araştırmalar safrotinde bulunan krosinin sinir hücrelerinin ölümünü azalttığını ve insan beyninin dejerasyonunu önlediğini gösteriyor. Safrotindeki aktif bileşen çok sayıda bilimsel çalışmada kanıtlanmış güçlü bir antioksidan ve serbest radikal temizleyicidir. Öte yandan glutamatin nörotransmitterinin ve reseptörünün bozulması Alzheimer hastalığının gelişmesinde etkili bir role sahiptir. Safranın glutamatit ve reseptörü üzerindeki modülatör etkisinin Alzheimer hastalığının belirtilerini kontrol ettiği kanıtlanmıştır. Safrotinin bu reseptör tarafından emilmesi yaşlılıkla depresyon ve davranış değişikliklerini önler. Safrotin ayrıca insan beynindeki serotonin hormonunun aktivitesini de arttırır. Yeni anti-Alzheimer ilaçları üzerine yapılan pek çok araştırmanın amacı beyindeki serotonin aktivitesini arttırmaktır.
Geçen hafta İranlı bilgiye dayalı şirketler bir kan oksijeni ölçer cihazı üreterek ülkeyi ilk 5 üreticiden biri haline getirdi. Arteriyel kan oksijen doygunluğu bu kan oksijen ölçer ile ölçülür. Nabız oksimetresi olarak da adlandırılan bu cihaz oksijenle karışan hemoglobin moleküllerin yüzdesini ölçen ve yüzde olarak gösteren invazif olmayan bir yöntemdir. Bu cihaz sadece 5 önemli ülke tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir. Ayrıca bu ürünün benzer yabancı numunelere kıyasla yüksek doğruluk ve kabul edilebilir fiyatı nedeniyle ve bölgedeki ve Doğu Asya'daki mevcut potansiyeller göz önüne alındığında bölge ülkelerine ihraç edilme imkanı da bulunmaktadır.
Sanatsal bir başarı çerçevesinde Behruz Nurani Pur'un yönettiği Dayan filmi India Fest Film Ödülleri Festivali'nde 2 ödül kazandı. 2008'den beri Amerika'nın Los Angeles kentinde düzenlenen festival yeni film yapımcılarına daha iyi görülebilecekleri bir alan sağlamayı amaçlıyor. Yeni araçlarla kaliteli film üreten film yapımcıları bu festivalde ödüllere layık görülüyorlar.
Film IŞİD'e karşı savaş sırasında sınırın ötesinde aileleriyle asla bir araya gelemeyen ve bu ailelerin birçoğunun krizin ortasında seçim yapmak zorunda kalan yaklaşık 4000 kadın sığınmacının tutsaklık hikayesini anlatıyor. Festivalin kapanış töreni 11 Şubat'a gerçekleştirildi.
Değerli dinleyiciler, İran'daki Yenilikler isimli dizi sohbetimizin 18. bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce www.parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei günümüzde Allah yolunda cihadın en bariz örneğinin istikbar planlarını tanımak ve onlarla mücadele olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Günümüzde bize göre, biz Müslümanlara, biz Ehlibeyt'i izleyenlerin karşısında olan cihatların mıstakı, İslami bölgede istikbar planları ile mücadeleden ibarettir. Bugün en büyük cihat budur. İstikbar planları ile mücadele etmek gerekiyor. Bu planları baştan tanımalı, evvela düşmanın planını anlamalıyız. Ne yapmak istediğini bilmemiz gerekiyor. Sonra oturup plan yapmalıyız ve düşman hedefleriyle mücadele etmeliyiz. Sadece savunma ve infial da değil, mücadele, savunma ve saldırmaktır. Bir zamanlar insanın savunma konumunda olması gerekir, bazen de saldırı konumunda olmak gerekir. Her iki durumda hedef, bu bölgede ve hem tüm İslam bölgesinde, özellikle de Batı Asya bölgesine esas ve başlıca düşmanımız olan istikbar programları ile mücadele etmektir. Avrupalıların ısrarla adını Orta Doğu koymak istedikleri bu bölge, yani Doğu, Avrupa'ya göre Doğu olarak ölçülüyor. Bir yer Uzak Doğu'dur, bir yer Orta Doğu'dur, bir yer Yakın Doğu'dur. Avrupalıların bu kibrine bakın. Baştan burası Orta Doğu olmuştur. Orta Doğu ismi yanlıştır. Burası Asya'nın batısıdır. Asya büyük bir kıtadır. Biz bu Batı Asya'da bulunuyoruz. Bu bölge çok hassas bir bölgedir. Stratejik açıdan çok önemli bir bölgedir. Askeri açıdan önemli. Yeraltı kaynaklar açısından önemli. Üç kıta, Asya ve Avrupa ve Afrika arasında bağlantı açısından önemli. Önemli bir bölgedir. Bu bölge üzerine programları vardır, planları vardır. Bu planların ne olduğunu bakmamız ve bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu cihattır. Kur'an bize ve Allah için hakkıyla savaşın diyor. Bugün Allah için cihat budur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün İslami Şura Meclisi üyelerini kabul ettiği görüşmede devrimci kalmanın devrimci olmaktan daha önemli olduğunu belirtti.
İran Meclis Başkanı İslam İnkılabı rehberi huzurunda meclisin faaliyetlerini açıkladı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran'ın ekonomik ve ticari planları ve görüşleri Davos zirvesinde açıklanacak dedi. İranlı kadınların çeşitli alanlardaki yüksek yeteneklerine vurgu yapıldı. İran Ticareti Geliştirme Örgütü Başkanı İran-Avrasya Serbest Ticaret Anlaşması imzalandığını belirtti. Nasrullah Hizbullah'ın ekibindeki başarısı Lübnan'ın çağdaş tarihinin en büyük başarısıdır açıklamasında bulundu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.